Ayrım 34.
O vakit sesindeki belirsiz, sakat billur ihtizazı daha derinleşiyor, üzgün bir yürek gibi titriyordu. Bir su kenarından bahsederken Kamran gözlerini kapadı. Sakın bu başını sevdiğinin dizlerine koyarak gözlerine baka baka tambur çaldırdığın çağlayan kenarı olmasın diye kendine sordu. Çalı kuşu hayatının en manasız, en ehemmiyetsiz birkaç parçasını söyledikten sonra birdenbire aklına gelmiş gibi. Kamran, daha sana eniştenin fotoğrafını göstermedim dedi. Kamran'a ince bir altın kordonla boynuna bağlı bir altın madalyon uzattı. Genç adam sarardığını, titrediğini belli etmemeye çalışarak fotoğrafı aldı. Feride onunla beraber fotoğrafı görmek için başını uzatıyor, yüzünü yüzüne yaklaştırıyordu. Şu çehreye bak Kamran. Ne necip, ne güzel bir yüz değil mi? Genç adam belli etmeden göz ucuyla Feride'ye bakıyordu. O öyle dalgın bir muhabbetle fotoğrafı seyrediyor ki farkında olmadı. Bu dakika Kamran'ın hayatında en acı bir ızdırap ve isyan dakikası oldu. Demek Feride'nin ince, nazlı, masum güzelliği bu beyaz saçlı, kaba yüzlü, iri yarı ihtiyara gıda olmuştu. Gözlerinin önünde çılgın bir hayal uyanıyor, Feride'yi utancından dalga dalga kızaran yanaklarında yarı kapalı ela gözlerinden dökülmüş yaşlar, masum çocuk dudaklarında yalvarmaya benzeyen ürpermelerle bu ihtiyarın kollarında hırpalanıyor görüyordu. Çalı kuşu bakmadan bunu hissetmiş gibi hafifçe silkindi. Ağır ağır madalyonu tekrar göğsüne koyarak, "Bana artık müsaade Kamran, zannederim bugün misafirlerim var," dedi. Çalı kuşu yuvaya döneli 10 gün olmuştu. Aziz Bey her akşam tekrar ediyordu. "Dikkat ediyor musunuz çocuklar? Eve bir başkalık geldi. Çalı kuşu bu sefer kırlangıç kuşlarına benzedi. Kanatlarının altını adeta bir bahar getirdi. Yazık ki bir gün daha geçti," diyordu. Feride gülüyor. "Ziyanı yok enişte. Birkaç sene sonra yine izin alır gelirim. Siz üzülmeyiniz. Hem de önümüzde bu kadar gün varken niçin şimdiden kendimize zehretmeli," diyordu. Çalı kuşu tamamıyla eski çalı kuşu olmuştu. Geçici bir fırtına ile örselendikten sonra tekrar güneşe kavuşan taze çiçekler gibi günden güne açılıyordu. Yeniden evdeki çocukların elebaşısı olmuştu. Müjgan'ın 3 yaşındaki kızıyla ondan biraz büyük olan Necdet'ten 17'sini bitiren Nermin'e kadar büyüklü küçüklü bütün çocuklar ona bağlanmışlardı. Sabahtan akşama kadar eteklerini bırakmıyorlar, köşkü şenliğe kahkahayı boğuyorlardı. Büyükler bazen yaramazlığın bu derecesinden şikayet ediyorlardı. Fakat başka bir cihetten de seviniyorlardı. Onlar her şeye rağmen 2 eski nişanlıydı. İlk günlerde 5 senede kapanan eski yaralarının yeniden açılmasından korkmuşlardı. Feride'nin taşkın şenliği, onu böyle uzaktan görmekten başka bir şey istemiyor gibi görünen Kamran'ın halim, sakin bahtiyarlığı onlara biraz emniyet vermeye başlamıştı. Mamafi, ihtiyatı elden bırakmıyorlar. Onlar da en eski zamanlardaki büyük abiyle küçük kız kardeş hislerini yeniden kuvvetlendirmeye çalışıyorlardı. Uyanmalarından korkulan dalgın hastaların odasında nasıl konuşmaktan çekinirlerse, onların yanında da ihtiyatsız bir kelimeyle bu hazin maziyi uyandırmaktan öyle korkuyorlardı. Aziz Bey ara sıra, "Misafirliği biraz daha uzatmak mümkün değil mi?" diye sordu. Gitmek sözünü işittiği zaman daima biraz mahzunlaşan çalı kuşu, "İmkan yok enişte. Çalı kuşu ne de olsa başka yuvanın annesi. Onun yolunu da bekleyenler var," diyordu. Kamran'a en ziyade dokunan şey de Feride ile Necdet arasındaki büyük dostluktu. Onları ayırabilmek için çocuğun çalı kuşunun kollarında uyuyup kalmasını beklemek lazım geliyordu. Kamran bir gün Feride'nin onunla adeta kavga ettiğini işitti. Çalı kuşu gülerek, "Söyle bakayım Necdet, bir kere daha hala hala hala," diyordu. Fakat Necdet ona itaat etmiyor, inatçı sarı başını sallayarak "Anne, anne, anne," diyordu. Kamran biraz korkarak, "Bırak Feride, Varsın öyle desin, ne ziyanı var? Bir çarenin belki öyle söylemeye ihtiyacı var dedi. Feride bir şey söylemeden eğildi. Çocuğun başını uzun uzun okşadı. Kamran yine bir sabah kapalı pancurlarına vuran hafif taş sesleriyle uyandı. Bunun yalnız Feride'ye mahsus bir uyandırma usulü olduğunu biliyordu. Çalı kuşu yine onu büyük cevizin altında sabah ziyafetine davet ediyordu. İlk günlerde vaat ettiği gibi artık güzel armut kokusu vermeye başlayan sütün yanında mini mini dışarılık çörekleri, sonra reçele benzeyen pembe bir tatlı vardı. Feride çöreklerin üstüne bu tatlıdan sürerek Kamran'a veriyordu. Bunlar benim elimin marifeti. Bu çöreklerin ismini bilmiyorum. Fakat tatlıya gülbe şeker diyorlar. İşini bitirdikten sonra yine o alçak mutfak iskemlesini bularak Kamran'ın karşısına hemen hemen ayaklarının dibine oturdu. Şimdi söyle bana bakayım Kamran. Gülbe şekeri beğendin mi? Genç adam gülerek cevap verdi. Beğendim. Sevdin mi? Sevdim. Bir daha söyle. Beğendim ve sevdim. Öyle değil Kamran. Ben gülbe şekeri sevdim de. Kamran bu çocukça ısrarı anlamayarak gülüyordu. Ben gülbe şekeri sevdim. Feride gözlerinde, yanaklarında ateşler uçarak, utancından kirpikleri titreyerek yüzünü ona yaklaştırıyor, yalvaran bir çocuk gibi boynunu büküyordu. Dudaklarında tutuk nefeslerle, bir kere daha Kamran, ben gülbe şekeri çok seviyorum de. Genç adam, istediği verilmezse ağlayacak çocuklar gibi bükülen, titreşen bu dudaklara heyecanlı bir hayretle bakıyordu. Sebebini kendinin de bilmediği gizli bir teessürle titreyerek, ben gülbe şekeri çok seviyorum, senin istediğin kadar çok seviyorum dedi. Feride bir çocuk sevinciyle ellerini çırptı. Fakat dudakları gülerken gözlerinden yaşlar geliyordu. Ehemmiyetsiz bir şey için ağlayan bir yabancıyı ayıplar gibi. Ne delilik, bir marifetini beğendiren için bu kadar memnun olmak ne delilik diye çırpınıyor. Kendi kendisiyle eğlenmeye, parmaklarıyla gözlerini kurutmaya çalışıyordu. Fakat yaşlar bir türlü durmuyordu. Tutuk bir feryada benzeyen bir hıçkırık, sonra yüzü elleri içinde ağlaya ağlaya içeri kaçtı. Bir akşamüstü Kamran eniştesiyle beraber çarşıdan dönüyordu. Çocuklar adet etmişlerdi. Onların geldiğini uzaktan gördükleri gibi kapının içinde dizilirler, yemiş, şeker, çikolata beklerlerdi. Kamran birer birer onların payını dağıtırken yanına ayaklarının dibine küçük taş parçaları düştüğünü fark etti. Son hisseyi verdikten sonra gözleriyle etrafı araştırdı. Çalı kuşuydu. Biraz ötede kocaman bir kestanenin yanında duruyor, eliyle ona işaret ediyordu. Manasını biliyorsunuz ya Kamran Bey, biz de varız. Eğleneceği yahut bir muziplik edeceği vakit daima ona siz diye hitap ederdi. Gülerek devam etti. Siz beni artık pek fazla ihmal ettiniz. Hani payım? Eski kabahatler unutuldu mu sanıyorsunuz efendim? Ya sükut hakkımı verirseniz ya o eski kiraz ağacı hikayesi bu gece sofrada canlanır. 10 sene evvel yine bu kapının yanında yaptığı gibi dilini dişlerinin arasına sıkıştırıyor, sivri kırmızı ucunu göstererek gülüyordu. Kamran pardüsünün cebinden bir kutu çıkardı, gülerek. Verilmiş sadakalarım varmış Feride. Ne güzel tesadüf. Ben de bugün bir kutu fondan aldım. Kimseye göstermeden kendim yiyecektim ama madem ki böyle tehdide uğradık ne yapalım? Feride'nin yüzünde bir çocuk sevinci parladı. Ne güzel, ne güzel. Fakat bir şartla çalı kuşu. Onları yine ben senin ağzına vereceğim. Nasıl olur? Ta eskiden sen 12-13 yaşındayken nasıl oluyorsa. Bunu söylerken fondanlardan birini Feride'ye uzatmıştı. Çalı kuşu birkaç saniye tereddüt etti. Sonra başını uzatarak hafifçe titreyen dudaklarını açtı. Fakat Kamran'ın bütün ısrarlarına rağmen bunlardan bir ikincisini yemek istemedi. Ver bana, yemekten sonra onu Necdet'le beraber yerim dedi. Seninle şu duvarın yanına kadar gidelim Feride. Bak deniz ne güzel, hem konuşur hem seyrederiz. Peki, fakat şu kutuyu içeri bırakayım, bir dakikacık. Kamran ilk defa ona dokunmaya cesaret etti. Bileğinden tutarak, "Hayır Feride," dedi. "Sana emniyetim yok. Bekle bir dakikacık, şimdi geliyorum," diyecek, gelmeyeceksin. Yahut gelsen de kim bilir ne vakit ve nasıl geleceksin. Görüyorsun ki sana emniyetim kalmadı. Feride bir şey söylemeden başını önüne eğdi. Yavaş yavaş onunla beraber yürümeye başladı. Kamuran'da bu akşam dalgın bir hüzün vardı. Kendisini zapt edemiyor, kesik, rabıtasız kelimelerle mütemadiyen şikayet ediyordu. Bir aralık karanlıklarla dolmaya başlayan enginden uçan bir kuş sürüsünü gösterdi. "Feride, bir zaman sonra sen de bunlar gibi uçup gideceksin, değil mi? Peki arkanda bıraktığın teyzelerden, teyze çocuklarından, eski arkadaşlarından, çocukluğunun geçtiği yerlerden ayrılmak sana pek mi tatlı gelecek? Yuvanda mesut ederek, mesut olarak yaşarken harap ve perişan bıraktığın başka bir yuvanın hali hiç mi seni üzmeyecek?" Feride cevap vermiyor, hatta dinlemiyor, şekerleme kutusunun altında bir kurşun kalem parçasıyla şekiller çiziyor, bir şeyler karalıyordu. Kamuran acı bir şikayetle, "Cevap vermiyorsun Feride," dedi. Çalıkuşu dalgın dalgın onun yüzüne baktı. "Affet Kamuran, aklım başka yerdeydi. Ne söylediğini dinleyemedim. Vaktiyle dinlediğim bir eski şarkı vardı ki unutmuştum. Bilmem niçin birdenbire o aklıma geldi. Unutmayayım diye onu işaret ediyordum. İstersen oku. Ben üşümeye başladım. İçeri gidiyorum." Kamuran kutunun altında Feride'nin karışık yazısıyla yazılmış dört mısrayı gördü. "Pür ateşim, açtırma benim ağzımı zinhar. Zalim, beni söyletme, derunumda neler var. Bilmez miyim ettiklerini, eyleme inkar. Zalim, beni söyletme, derunumda neler var." Bu vakanın üstünden dört gün geçmişti. Feride eski arkadaşlarından hemen hemen kaçıyordu. Onun yalnız kalabilmek için icat ettiği bütün bahaneleri, kurnazlıkları boşa çıkıyor, başkalarının yanında konuşmak lazım geldiği vakit yüzüne bakmaktan, göz göze gelmekten çekiniyordu. Dördüncü günün akşamına doğruydu. Evdekiler o gün yine çoluk çocuk bir yere davetliydiler. Akşam ezanından evvel dönmelerine imkan yoktu. Kamuran dışarıda şiddetli bir rüzgarın tozu dumana katmasına rağmen evde duramamış dolaşmaya çıkmıştı. Rüzgar uzak tepelerde ıslık çalıyor, ağaçlar görünmez bir yağmur sağanağı altında gibi hışırdıyor. Göz alabildiğine uzanıp giden yolun üstünde toz kasırgaları koşuyordu. Kamuran'ın yüzüne gözlerine tozlar doluyor, her birkaç adımda bir durarak rüzgara arkasını vermek mecburiyetinde kalıyordu. Çıplak bir tepeciğin kenarında kocaman bir kaya kovuğu gördü. Yanında bitmiş cılız bir ağaç mütemadiyen çırpınıyor, sıska kollarını sallıyordu. Kamuran yolunu çevirerek oraya gitti. Kayanın bir köşesini rüzgara karşı siper ederek oturdu. Bu kadar gürültüye, bu kadar çırpınmaya rağmen etraf bugün bomboş görünüyordu. Bomboş, dümdüz, tıpkı bir çöl gibi. Tabiatı hiçbir gün bu kadar ruhsuz, onun güzel şeylerini bu kadar lüzumsuz, hayatı bu kadar ümitsiz görmemişti. Ta uzaktan, yolun suların içinden geçiyor gibi görünen denize yakın bir noktasında renkli bir kadın hayali fark etti. Hiç sebepsiz yokuştan indi, ona doğru yürümeye başladı. Biraz sonra Nermin'in gül kurusu çarşafını tanıdı. Genç kız da onu görmüş olacak ki uzaktan şemsiyesini sallıyordu. Nermin niçin ötekilerden ayrılmıştı? Niye yalnız geliyordu? Bunu merak ederek daha hızlı yürümeye başladı. Genç kız rüzgara karşı başını eğiyor, bir eliyle eteklerini zapta çalışıyor, ötekiyle çarşafının hırçın kuş kanatları gibi çırpınıp havalanan pelerini tutuyordu. Yüzünü gördüğü vakit birdenbire Kamuran'ın kalbi çarptı. Nermin'in gül kurusu renkli çarşafı içinde Feride vardı. Tam birbirine yaklaşacakları vakit rüzgar Feride'nin şemsiyesini aldı. Çalıkuşu feryat ederek onu tutmak istedi. Fakat birdenbire etekleri dağıldı, pelerin uçtu, saçları açıldı. Kamuran tam dakikasında yetişmişti. Şemsiyesini bir çalı kenarında yakaladı. Pardüsünü rüzgara siper ederek Feride'nin çarşafını düzeltmesine yardım etti. Çalı kuşu: "Ne kadar zamanında yetiştin Kamran. Rüzgar beni sahiçi çalı kuşları gibi uçuracaktı," dedi. Daha bir şeyler söylemek istiyordu. Fakat rüzgar başını eğmeye, gözlerini dudaklarını kapamaya mecbur ediyordu. Kamran ona pardüsünü siper etmeye çalışarak yürümeye başladılar. Feride artık söz söyleyebilecek bir hale gelmişti. Fakat öyle görünüyordu ki onun şimdi söylemekten ziyade gülmeye ihtiyacı vardı. Kendini zapt edemiyor, bir başka rüzgar sağanağına tutulmuş gibi gülüyordu. Kesik kesik bunun sebebini anlattı. "Biliyor musun niçin gülüyorum Kamran? Misafirlikteydik. Benim çarşıda pek mühim bazı işlerim olduğu aklıma geldi. Halbuki arkamda yeldirmem vardı. Tabii o kıyafette cesaret edemedim. Zavallı Nermincik bana iyilik etmek istedi. Çarşafını teklif etti. Biraz evvel yüzüm kapalı olduğu halde çarşıdan geçiyordum. Bir zabitin arkamdan geldiğini gördüm. Tam yanımdan geçerken, "Nermin Hanım, siz burada, ne ümit edilmez Saadet Efendim" demesin mi? Nermin'in bana iyilik edeyim derken böyle foyasını meydana vermesi o kadar tuhafıma gitti ki kendimi tutamadım, güldüm. Zabitçik yanlışlığı o vakit fark etti. Benden öyle bir kaçması vardı ki. Öyle ya, Nermin'in yerine yaşlı bir kadın görünce. Kamran gülümseyerek dinliyordu. Feride devam etti: "Fakat ben kızcağızın sırrını sana söylediğime fena ettim. Geveze dilim durmuyor ki. Kuzum, Allah aşkına kimseye söyleme, e mi? Yalnız ileride kim bilir, bu kızcağız da onu istiyorsa onlara bir iyilik edebilirsek. Sana vaat ederim Feride. Ancak Nermin o kadar çocuk ki." Feride zayıf bir şikayet gibi: "Olabilir. Fakat böyle çocukların kalbi hiç göründüğü gibi olmuyor," dedi. Bu söz üzerine ikisi de sustular. Yine öyle yan yana yürümeye başladılar. Rüzgar hafifliyor, onlar da adımlarını ağırlaştırıyorlardı. Yolun bitmesinden adeta korkuyorlardı. Kamran mahzun mahzun düşünüyordu: "Demin bu tabiatı bomboş, kendimi lüzumsuz bir insan gördüm. Şimdi bu gül kurusu çocuk çarşafı içinde titriyor gibi görünen nazik, küçük, güzel şeyi rüzgara karşı bir parça himaye edebilmek inanılmayacak kadar büyük bir saadet veriyor. Bu daima böyle olabilirdi. Bu güzel küçük mahluğu ben istersen bahtiyar edebilir ve bahtiyar olurdum. Yazık." Dalgın bir düşünce içinde gittikçe adımlarını ağırlaştıran Feride tekrar konuşmaya başladı. Hiç münasebeti olmayan şeyler söylüyordu. "Her şeye rağmen bu küçük tepdili hava beni çok eğlendirdi. Herhalde 1-2 sene yeter. Sonra teyzelerimi, hepinizi yine çok göreceğim, geldiği vakit tekrar geleceğim. Böylece seneler geçecek. Benim yavaş yavaş saçlarım ağarmaya başlayacak. Sen de tabii öyle. Birbirimizi gördükçe yine memnun olacağız. Buna mukabil ayrılırken belki daha az mahzun ayrılacağız. Kim bilir, ileride belki büsbütün bile gelirim, değil mi? Hayat bu, her şey mümkün. O vakit sen benim büsbütün ağabeyim olursun. Büyükler birer birer çekildikçe birbirimizin daha kıymetini biliriz. Ehemmiyetsiz küçük kusurlarımızı daha ziyade hoş görürüz. Böyle ömrümüzün son senelerini çocukluğumuzu geçirdiğimiz yerlerde." Sesinin billurundaki görünmez yara daha derinleşiyor, sözlerine bir gizli vasiyet mahzunluğu veriyordu. Yol üzerinde çocuklu bir dilenci kadına tesadüf ettiler. Çocuk çıplak ayaklarıyla yanlarında koşuyor, kuru eliyle Feride'nin eteklerini okşuyordu. Kamran para vermek için durdu. Feride küçük sefillerle temasın verdiği bir alışkanlıkla çocuğun başını okşamaktan iğrendi. Tekrar yürümeye başladıkları vakit dilenci kadın onlara dua etti: "Allah birbirinizden ayırmasın. Allah güzel hanımcığını sana bağışlasın," dedi. Gayri ihtiyar durdular. Kamran gönlünün bütün acısı gözlerinin içine toplanmış. "Feride, duydun mu kadın ne söyledi?" dedi. Bu suale iki iri yaş damlası cevap verdi. artık birbirlerine yaklaşmaya cesaret edemeyerek yollarına devam ettiler. Köşkün önüne geldikleri vakit akşam olmuştu. Hava epeyce sakinleşmiş, rüzgarın uğultusu durmuştu. Ağaçlar bu uzun yorgunluktan sonra sakin gölgelerin uykusuna dalıyor, kayalarda kendi içlerinde sızıyor gibi görünen hafif bir sedef parıltısı yanıp sönüyordu. Vakit daha erken Feride. Onlar şehirden dönmediler. İster misin seninle şu kayaların yanına gidelim? Feride başını önüne eğerek halsiz halsiz rica etti. Bana artık müsaade Kamran. Gidip soyunayım. Rüzgar başımı sersem etti. Biraz evvel Feride'nin canlı, oynak vücudu etrafında canlı bir mahluk gibi yaşayan, omuzlarından uçarak, dizlerinin etrafına dolanarak hassas, zarif, çapkın sarılışlarla çırpınan gül kurusu çarşaf, şimdi sönük bir emel fütürüyle omuzlarından dizlerinden sarkıyordu. Daha ileri gitmeye kuvveti kalmamış gibi oraya kapının önündeki iri bir taşın kenarına oturdu. Kumlara şemsiyesiyle ümitsizliğe kadar derin, hayatı gibi kırık çizgiler çizmeye başladı. Biraz sonra Kamran'ın da yanına oturduğunu, omuzunun omuzuna dokunduğunu, elinin elini tuttuğunu hissettiği vakit hafifçe heyecanlandı. Şaşkın şaşkın etrafına bakarak kaçmak istiyordu. Fakat vazgeçti.